Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ocak 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak ve stüdyomuzda konuğumuz ise spor yazarı Hasan Ötgün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda olacak ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri bize aktaracak. Ve bugünkü son konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti nargile dumanı okul sahasında. Yasak olmasına rağmen nargileler kapalı alanlarda tütüyor. Nargile kafelerin bazıları eğitim kurumlarına yönelik düzenlemeye de aykırı. Son yıllarda kafelerde moda olan nargile yasak olmasına rağmen kapalı alanlarda da içiliyor. En büyük tehlike ise eğitim kurumlarının çevresinde nargile kafeler. İstanbul'daki birçok semtte nargile kafeler okulların yanı başında. Oysa Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'nın yönetmeliğine göre okullarda nargile kafeler arasındaki uzaklık en az 200 metre olmalı. Durumu yerinde tespit etmek için İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki eğitim kurumlarının çevresinde yaptığımız incelemelerde bazı eğitim kurumlarının çok yanında nargile kafelerin hizmet verdiğine tanıklık ettik. Fatih'in Vefa semtindeki Cibali Şehit İlhan Varank Anaokulu Kız İmam Hatip Lisesi'nin arka sokağında nargile kafe var. Kafe ile okul arasındaki mesafe en az 100 metre demiş Milliyet gazetesi. Ayrıca çocuklara sizde bir el uzatın başlığı var. 5 yılda 100 bin çocuğa ulaşan köy okulları yardım projesi kurucusu Cafer Canşi, destek bekleyen binlerce çocuğumuz daha var. Onlar okumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Onların bu çabalarına bir el de siz uzatın diyor. Milliyet'in haberinin ardından Şırnak, Ağrı, Şanlıurfa, Batman, Van ve Diyarbakır'dan birçok köy öğretmeni yardım çağrısında bulundu demiş Milliyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti ağlatan vasiyet yerine getirildi. Afrin şehidi Burak Tatar'ın bu dünyadaki tek malı olan arabasını vasiyeti üzerine ailesi şehit çocuklarına bağışladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen sağlıkçı Burak Tatar, annesiyle son görüşmesinde "Şehit olacağım, size vasiyetim bu dünyadaki tek malım olan arabamı şehit çocukları ve gaziler için bağışlayın" dedi. Ailesini ağlatan vasiyeti yerine getirdi. Oğullarının göz bebeği arabasını satıp parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Anne Hülya Tatar, "8 ay o arabaya bakıp ağladım, şimdi onu bağışladık, gururluyum" dedi. Baba Yahya Tatar da şöyle konuştu, "O topraklara gencecik bir evlat verdim, yıkılmadan vatan için dik durdum, devletten tek isteğim var, Fırat'ın batısında ve doğusunda terörün kökü kazınsın" demiş Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti "Ombudsman kurtardı, kamu denetçiliği kurumu hata olmuş" denilerek 20 yıldır aldığı emekli maaşı kesilen vatandaşın sorununu çözdü. Kamu denetçiliği kurumu başkanı Şeref Malkoç, kurumun emsal olan kararını anlattı. Mustafa Demirci, 1997'de emekli olmuş, 20 yıl maaş aldıktan sonra 1973'ten 180 gün prim borcun var, hata yapılmış. Sen bizden 20 yıldır fuzuli maaş alıyorsun, geri öde denilmiş. Görüştük, dostane çözüm sağladık, kesilen maaş yeniden bağlandı. SGK ile kendisinin bizzat görüştüğü ve benzer mağduriyetleri giderdiklerini belirten Malkoç şöyle konuştu. Bu durumda yaklaşık 500 bin kişi var. Onlar da kurtuldu. SGK elektronik ortama geçmeden önce kara kalem usulü bu tip yanlışlıklar yapılmış. Ancak devlet kendi hatası sonucu 20 yıl ödeyip sonra maaş kesemez dedi. Güvenli bölgeyi görüştüler başlığı var. Hürriyet gazetesinden size aktaracağımız bir başka haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump telefonla konuşarak Suriye'ye güvenli bölgeyi ele aldılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dün Twitter'dan Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditte bulundu ve Suriye'de 32 kilometrelik güvenli bölge kuracaklarını söyledi. Trump'ın tehdidine Ankara'dan sert tepki geldi. Daha sonra telefonda görüşen iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinip Suriye'de kurulacak güvenli bölgenin detaylarını konuştu demiş Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti dengesiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın dengesiz mesajlarının hedefi bu kez Türkiye oldu. Trump, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz diyerek tehdit etti. PKK'nın Kürtlerle eşitlenmesi ve sözde müttefikten gelen düşmanca sözler Ankara'da sert tepkiye neden oldu. Trump'ın aynı Twitter mesajında Suriye'den çekiliyoruz derken 20 millik yani 32 kilometrelik güvenli bölge kuracaklarını iddia etmesi de kafasının karışık ve derin Amerika'nın etkisinde olduğunu ortaya koydu. Çekilmeye karşı çıkan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın mesajı için "yaptırım veya bu tür şeylerden bahsettiğini tahmin ediyorum" dedi. Tehdit mesajlarının Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye temaslarının yoğunlaştığı dönemde gelmesi dikkat çekti. Washington'ın Suriye politikasını İsrail'in güvenliğine göre şekillendirdiği biliniyor. PKK-PYD'yi koruma altına alma planlarının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır eliyle hayata geçirileceği belirtiliyor demiş Yeni Şafak gazetesi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Trump'ın tweetinin iç politikaya yönelik olduğunu söyledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Müttefiklerin Twitter, sosyal medya üzerinden görüşemeyeceğini belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı. Kullandığı tehdit diline gelince biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Türkiye Kürtlerin düşmanı değil hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK ve Suriye'deki uzantılarıyladır dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Suriye'de otorite boşluğu olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefonla görüştü. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Münbiç yol haritasının tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekti diyor Yeni Birlik gazetesi. Bu arada Güler'le Dumfries bir araya gelecek başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Joseph Dumfries'in bugün Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le bir araya gelerek Suriye'deki işbirliğini ele alacakları bilgisi var Yeni Birlik gazetesinde. Milat gazetesinin manşeti Twitter silahşörü. Pentagon'dan tırsan Trump internetten sallıyor demiş Milat gazetesi. Amerika Birleşik Devletleri derin devleti Trump'a tükürdüğünü yalatmak için bastırırken Trump da Bolton gibi PKK-YPG'ye sarıldı. Türkiye'den cevap gecikmedi. PKK ile Kürtleri bir tutmak ölümcül hata. Diriliş Postası'nın manşeti PKK ile mücadelede taviz yok. Devlet en üst perdeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ivedi cevaplar verdi demiş gazete. YPG'yi vurursanız ekonominizi çökertiriz diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın küstah sözlerine tepki yağdı. İbrahim Kalın, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyoruz derken Mevlüt Çavuşoğlu çok seviyorsanız alır ülkenize götürürsünüz diye meydan okudu. Fahrettin Altun da Türkiye Kürtlerin hamisidir ifadesini kullandı. Akşam gazetesinin manşeti tehdide pabuç bırakmayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kürtleri yani YPG'yi vururlarsa ekonomisini mahvederiz diyerek Türkiye'yi hedef aldı. Ankara'dan anında ve sert yanıt geldi. Bu tehditlere pabuç bırakmayız. Yeni Akit gazetesinin manşeti katliamdan kaçan Kürt'ü hep Türkiye kucakladı. Tarihi gerçekler Amerika'nın küstah başkanı Trump'ı yalanlıyor demiş gazete. Geçmişi soykırım ve katliamlarla dolu olan küresel haydut, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı küstah Trump'tan gelen Türkiye Kürtlere saldırırsa Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz tehdidine tepki yağarken yakın tarih Türkiye'nin başı sıkışan Kürt kardeşlerine kucak açtığı sayısız örneklerle dolu demiş gazete. Türkiye gazetesinin manşeti YPG temizlenecek. Trump'ın skandal sözlerine Erdoğan'dan anında cevap geldi. Hükümet kriziyle boğuşan ve iç siyasete oynayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medyadan Türkiye'yi tehdit edince Ankara sert tepki gösterdi diyor gazete. Bugün son gazetemiz Star gazetesi olacak. Star gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri Kürtleri değil, katilleri koruyor. Sahadaki gerçekler Trump'ı yalanlıyor demiş gazete. Suriye'den çekilme kararı sonrası baskılara maruz kalan Trump, gündem değiştirmek için Türkiye'ye ekonomik savaş tehdidi savurdu. Geçmişteki ekonomik operasyonların itirafı niteliğindeki küstah tehditle Trump, Kürtlerin düşmanı YPG PKK'lı teröristlere sahip çıktı demiş gazete.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan, günaydın.
Günaydın Arzu Şükran.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii bugün saat 14'te yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde ise Suriye'deki terör yuvalarına 3. harekat hazırlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile olası harekat veya ABD'nin çekilme süreci, Patriot savunma sistemi, terörle mücadele ve ekonomideki gelişmelerin olması bekleniyor. Partilerin CHP hariç bazılarında grup toplantıları var. Mecliste saat 11.30'da AK Parti grup toplantısı var. 10.45'te ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı ve projelerini tanıtacak bugün saat 13.30'da. Aday tanıtım toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşecek. Terörle mücadele başlığında yine bugün ABD'den ikinci Patriot heyeti geliyor. Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot füze savunma sistemi teklifinde bulunan ABD'den Ankara'ya bu ikinci heyet olacak. Yarın da temaslarda bulunacak bu heyet. Konularsa fiyat, teknoloji ve teslim tarihi konuları başta olmak üzere birçok başlıkta ele alınacak bu savunma sistemi. FETÖ'nün bugün Sincan'da iki önemli davası var. 224 sanıklı Genelkurmay ve 307 sanıklı Kara Harp Okulu davaları Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında görülmeye devam ediyor. Bugün saatler onu gösterdiğinde 2 Mayıs işsizlik rakamları açıklanacak. Ve son olarak da RTÜK'ten önemli bir çalıştay var. Bugün RTÜK tarafından düzenlenen sağırların işitme ve görme engellilerin görsel işitsel medya hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi çalıştayı düzenlenecek. Ankara'nın gündemi bu şekilde.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gündemi ve gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında dün sabahtan, hatta bir önceki geceden yansıyan, bugüne yansıyan bir gündem var. Bir önceki gece Türkiye saatiyle geç vakitlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Twitter mesajları olmuştu. O mesajlarda eğer YPG'ye, Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik yönden mahvedeceğiz mesajları vardı. Bir güvenli bölgenin kurulması yönünde de mesajlar vardı. Bu mesajlar Ankara ve Türkiye tarafından sert tepkiyle karşılandı. Onun ayrıntıları gazete manşetlerinde yer alıyor. Bir de ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bu telefon görüşmesinin de ayrıntıları yine gazetelerde yer bulmuş. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Şimdi her şeyden evvel zaman zaman konuşuyoruz. Türkiye'nin batıyla bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde bir şeyler değişiyor. Bu değişen şey Türkiye'nin Soğuk Savaş dönemindeki müttefiklik hiyerarşisini, ilişkisini eşit bir çerçevede değiştirmek ve milli menfaatleri söz konusu olduğunda bunun da devreye girebileceği yeni bir müttefiklik ilişkisi kurmak. Bu çerçevede bir aslında uzun zamana yayılmış müzakere ve mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri, daha genel olarak Batı, bunu kabul etmekte zorlanıyor. İkinci olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası bir ölçüde değişiyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan mesela Körfez harekatları sırasında olduğu gibi büyük askeri harekatlarla müdahale etmek yerine başka türden müdahalelerle ve aynı zamanda bölgedeki farklı ülkeler arasında, bazen gruplar arasında dengeleme politikasıyla kendi milli menfaatlerini korumak ve aynı zamanda kendisi açısından Orta Doğu'nun temel doktrini olan bir enerji akışını devam ettirmek, iki, İsrail'in güvenliğini devam ettirmek şeklinde özetlenebilecek politikalarını hayata geçirmeye çalışıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içerisinde aynı zamanda işte Trump'la iyice ayan beyan ortaya çıkan ama daha önceden de var olduğunu bildiğimiz farklı görüşler var. Bu farklı görüşler içerisinde aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin sisteminden kaynaklanan dışarıdan lobi yapmanın, içerideki farklı etnik, dini, bazen mezhebi grupların lobi yapmasına imkan veren ve bunun da siyasi olarak devletin politikasını şekillendirdiği bir iklim var. Bu iklim içerisinde farklı gruplar Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatlerinin ötesinde kendi menfaatlerini esas alacak müdahalelerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu grupların da siyasette bir ağırlıkları söz konusu olduğu için siyasi iktidarlar, başkanlar, kongre bunu dikkate almak durumunda kalıyor. Burada Trump söz konusu olduğunda Trump'ın üzerinde ciddi bir tazyik olduğunu biliyoruz. Bu tazyik dolayısıyla özellikle İsrail lobisine, onlarla işbirliği yapan neokonlara ihtiyacı var. Ancak bu ihtiyacı hissettiği anda bu grup yeterince yanında olmayınca Trump da onlarla Suriye üzerinden müzakere yürütebileceği kendine bir alan açmak istiyor. Bu müzakere şekline göre de, yani bu müzakeredeki pozisyona göre de tavırları değişiyor. Tabii Trump bunu hani diplomatik, biraz nezaketle ifade etmek yerine daha kaba saba ifade ettiği için çok daha göze görünür hale geliyor. Hı hı. Ama neticede şunu ifade etmek lazım. Bütün bu sözleri bir yana bıraktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de bir açmaz içinde olduğu, Suriye'deki politikasının başarısızlıkla neticelendiği, Suriye'de YPG etrafındaki desteğin dışında toplumsal bir destek bulmakta zorlandığı ve Suriye'den askeri unsurlarını çekmekle beraber oradaki müttefiklerini muhafaza edecek ve aynı zamanda o grubun yanına Körfez ülkelerinin desteğiyle oluşacak bir Arap desteği eklemek istiyor ki bu hem Suriye'deki gücünü muhafaza edebilsin hem de daha sonra düşündüğü İran'ı bölgeden tasfiye etmek ve İran'a yönelik harekatın da veya harekat demesek bile İran'a yönelik tecrit politikasının, hı hı, da bir ayağı olsun. Türkiye burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bahsettiğimiz hani biraz karmaşık, zaman zaman duruma göre, sahaya göre veya müttefiklerine, onların arasındaki kompozisyonların durumuna göre değişen pozisyondan farklı olarak daha net bir tavrı var. Çünkü Türkiye Suriye'deki durumu kendi milli bekasına yönelik bir tehdit olarak görüyor. Bu tehditin de net olarak PYD'nin Suriye ayağı olan PYD ve YPG'den geldiğini tespit etmiş durumda ve orada bu örgütün Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı Körfez ülkelerinin ve İsrail'in desteğiyle belli bir alanda, bölgede hakimiyet kurarak bunu daha sonra Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde Suriye'deki iktidar denklemine dahil edip resmileştireceği bir statü elde etmesini engellemeye çalışıyor. Bu istikamette evvela Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi. Bu operasyon sadece PYD'ye karşı değildi, oradaki DAEŞ'a yönelikti. Çünkü oradaki DAEŞ hem YPG'nin, PYD'nin meşrulaşmasına hizmet ediyordu. Hem de hatırlanacaktır. Oradaki DAEŞ unsurları üzerinden Türkiye'nin içerisinde eylem yapılıyordu ve bu eylemler de her seferinde Türkiye'nin hani siyasi fay hatlarını harekete geçirecek ve özellikle hani HDP hattını güçlendirecek eylemler çerçevesinde gelişiyordu. Türkiye bu bölgeyi 15 Temmuz'dan sonra, daha 15 Temmuz'un yaraları sarılmadan müdahale ederek DAEŞ'tan temizledi. Bu aynı zamanda 15 Temmuz'un ve Suriye'deki gelişmelerin bütün zorluklarına rağmen Türkiye'nin milli menfaatlerini korumakta, beka meselesi olarak gördüğü bu alanda her ne pahasına olursa olsun müdahale etmek suretiyle sahada ve masada var olmak isteyenin de bir deklarasyonuydu. Ondan sonra zaten sahada bir takım şeyler değişmeye başladı. Onu takiben bu Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı gerçekleşti. Böylece bu örgütün Akdeniz hattı üzerinde ve Türkiye'yi çevreleyecek bir güzergahta oluşturmayı planladığı, kantonlar etrafında oluşturmayı planladığı kuşak dağıtılmış oldu. Onu takiben İdlib denilen bölgede bir kriz hali vardı. Türkiye oraya müdahale etti. Şimdi dikkat edilirse İdlib'de bu Körfez ülkelerinin başka işte Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in de baskısıyla adeta veya tahriğiyle Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etme ihtimali karşısında oradaki örgütlerin Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye aleyhine bazı hareketler içine girdiğini gördük. Ama bu şimdilik kontrol altında. Türkiye şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son çıkışında aslında Türkiye'nin bir tezini sanki Türkiye'ye karşıymış gibi takdim ediyor. Yani hatırlanacaktır Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri bir güvenlik kuşağı oluşturulmasından bahsetmişti. Şimdi Türkiye'nin ilk elde güvenlik kuşağı oluşturması Suriye'nin kuzeyinde büyük ölçüde problemleri küçültecek durumda. Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde yerleşim yerleri var Arzu Hanım. O yerleşim yerlerini bu örgüt kontrol ediyor. Ve o oradaki insanlara hem tahakküm ediyor. Çünkü o tahakkümün neticesinde Arap, Kürt birçok nüfus oradan Türkiye'ye ve Suriye'ye kaçmış durumda. Ve Kürtlerin yaklaşık 500 bini kaçmış durumda. Yani şimdi Trump sanki Kürtleri koruyormuş edasıyla konuşuyor da bu örgüt zaten Kürtlerin üzerinde tahakküm kuruyor. Onların Marksist-Leninist bir istikamette yetiştirmek için eğitimine müdahale ediyor. Çocuklarını ellerinden alıyor. Orada bir Marksist-Leninist örgütün kuracağı bir tahakküm kurmuş durumda. Güya Amerika Birleşik Devletleri de tarihini özgürlük ve aynı zamanda Marksist-Leninist bu tür totaliter ideolojilerle mücadele için harcamış durumda. Öyle bir tarih biliyoruz. Ama görüyoruz ki bu örgütü Amerika Birleşik Devletleri destekledi. Halihazırda hamilik yapıyor ve bu örgütle aslında tahakküm ettiği grup arasında da bir özdeşlik kurmaya çalışıyor. Sanki bu örgüt Kürtleri temsil ediyormuş gibi. Öyle olmadığını herkes biliyor aslında. Şimdi bu bölgedeki o güvenlik kuşağının tesis edilmesi bu nüfusu kurtaracağı için aynı zamanda Türkiye'nin etrafında oluşturulmaya çalışılan Türkiye'yi kuşatacak bölgeyi de ortadan kaldıracağı için ilk elde fevkalade önemli. Bu bakımdan işte 32 kilometrelik yaklaşık bir hat öneriliyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Dediğim gibi burada nüfus yoğunluğu olduğu için bu Türkiye'nin işini büyük ölçüde görür. Ama ileride Türkiye bu örgütün falanca veya filanca yerde olmasına bakmadan o örgütle mücadele edecek. Çünkü o örgütün Türkiye'ye karşı bir yapılanma olduğunu biliyor. Bunu bilen bir devletin elinde imkan ve gücü varsa onunla mücadele etmemesi açıklanabilir, kabul edilebilir değildir. Türkiye gibi demokrasiyle yönetilen bir ülkede de her demokratik iktidar bunu yapmakla mükelleftir. Zaten tekraren söylüyorum Arzu Hanım. O yüzden 15 Temmuz'u yaptırmak istediler. Yani 15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olmuş olsaydı bu bahsettiğimiz harekatların hiçbiri olmayacaktı. Bugün Suriye'de bu örgütün tahakkümünde Kuzey Suriye'nin kontrolü altına alındığı, haritanın bu manada değiştiği, belki ileride de Suriye'nin bütünlüğünün dışında bir formül arandığı bir istikamette gelişecekti. İşte bölgede bu senaryonun karşısında duran Katar gibi ülkelerin boğulduğu bir yeni Orta Doğu projesi ortaya konacaktı. Şimdi bu Amerikan Dışişleri Bakanı'nın gezisiyle Suriye'de daha hem Orta Doğu'da genel bir Arap ittifakı hem de Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesiyle oluşacak boşluk karşısında hem YPG'nin zayıf kaldıklarını bildikleri için orada Arap aşiretlerini, Arap nüfusunu kullanabilecekleri bir ortak arıyorlar. Bunlar da o Körfez ülkeleri, onlarla işbirliği yapan. Diğer taraftan da belki onların askeri unsurlarıyla o bölgeyi kontrol altına alabilecekleri, bunu da şöyle formüle ediyorlar. İran'ın kontrolünden kurtarmak için. Halbuki Türkiye o bölgeyi kontrol ederse orada İran'ın kontrolü falan söz konusu olmayacak. Türkiye'ye de karşılar. Çünkü Türkiye bahsettiğimiz sebeplerle kendi milli menfaatlerini esas alan, bu örgütün tasfiye edileceği bir istikamette ve Suriye'nin bütünlüğünü esas alan bir çerçevede politika yürütüyor. O yüzden de bu durumu kendilerince olumlu istikamete taşımak istiyorlar. Ama şu ortada Arzu Hanım, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu pozisyonu sürdüremeyeceği ortaya çıktı. Şimdi bağırıp çağırması, Türkiye'yi tehdit etmesi anlamlı değil. Anlamlı olmadığını işte piyasalar da bunu değerlendiriyor. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da bu anlamsızlığını gördüğü için dün işte Trump'la telefonla görüşmek suretiyle aslında ana parametrelerdeki yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi, güvenli bölgenin oluşturulması, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile işbirliği yapmak arzuları istikametinde ana parametrelerin devam ettiğini bu durumda göstermiş oldu. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri hani girişte ifade ettiğim o dengeleme stratejisi etrafında kendince işte bu YPG'yi koruyacak, zaman kazanacak. Böylece onun yanına Arap unsurlarını ekleyerek Türkiye karşısında aynı zamanda kendilerince İran karşısında bir yeni ittifak sistemi oluşturmak istiyor. Ama Türkiye bütün bunlardan bağımsız olarak ne yapmak istediğini biliyor. Çünkü burada Türkiye'nin milli menfaatlerine, milli bekasına yönelik bir tehdit var. Ve Türkiye burada hani bu tür tweetlerin, söylemlerin ötesinde hani sahaya 80 bin tane asker yığarak hem Suriye'ye girmiş hem de hali hazırda 80 bin askerle bu alanı kontrol etmeye hazırlanan ve hani bugün yarın bunu yapabilecek kabiliyette bir ülke. O yüzden de hani bu tür tweetlerin ötesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bahsettiğimiz iç siyasetteki, dış siyasetteki zaman kazanma, dengeleme politikalarının ötesinde Türkiye'yi dikkate almadan o hani bazen iri laflar söylenebiliyor ama o iri lafların fazla anlamı yok. Ne olursa olsun Türkiye oradaki pozisyonunu belli etmiş durumda ve Amerika Birleşik Devletleri de halihazırdaki pozisyonunu devam ettiremeyeceğini belli etmiş durumda. Bu arada bir boşluk var. Türkiye bu boşluğu değerlendirecek. Amerika Birleşik Devletleri de bu boşluğu başka bir takım aktörler marifetiyle tamamen Türkiye'nin ele geçirmesini istemediğini ifade etmiş oluyor. Türkiye'nin bölgede tam anlamıyla güçlenmesinden, bu bölgeyi tam olarak kontrol etmesini, kontrol altına almasından Amerika Birleşik Devletleri rahatsız. Ama sahadaki müzakereler, mücadele bu istikamette gelişecek. Önümüzdeki günlerde de bunun hani tezahürlerini yeniden göreceğiz.
Peki, gelişmeleri takip edeceğiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda konuğumuz. Hasan Ötgün, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın efendim, hoş bulduk.
Sporun gündemine yine futbolla başlayalım. Neler var, neler anlatacaksınız bize?
Vallahi bu hafta futbol severler için iyi bir hafta diyelim.
Hareketli geçecek.
Hareketli
öyle mi?
Hareketli bir hafta. Yani bugünden itibaren pazartesiye kadar futbol severler sürekli maç seyredecekler. Nasıl diyenler olursa. Yani bir bayan olarak ne güzel diyorsanız güzel hakikaten. Çünkü
evet,
birçok bayan,
bir
bayan bundan hoşlanmıyor. Şöyle ki Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 turu bugün başlayacak. Ben programı hemen vereyim. Bugün saat 16'da Kayserispor Akhisarspor'la karşılaşacak. 18'de Antalya Spor Göztepe ile oynuyor. 19.50'de de Bolu Spor Galatasaray. Hı hı. Yani Galatasaray bugün Bolu deplasmanında Ziraat Türkiye Kupası'nın 16 turu bugün bu 3 karşılaşmayla başlıyor. Bu arada Galatasaray'da bazı transfer gelişmeleri de oluyor. Onu biraz sonra Süper Lig programına geldiğinde de söyleriz gerçi tamam. De. Belhanda'nın transferinin artık tamamen gerçekleşmeye yakın olduğu bugün haberler arasında yer aldı. Hı hı. Rodriguez'in gittiği takıma gidiyor. Al İttihat diye bir takıma. Ama tam %100 değil. Yine de buradan onu belirtmiş olalım. Hı hı. Galatasaraylılara. Yarın çarşamba günü yine 3 karşılaşmayla devam edecek Ziraat Türkiye Kupası. 16.30'da Yeni Malatya Spor Bodrum Spor'u ağırlayacak. 18.30'da Başakşehir Hatay'la oynuyor ve 20.30'da Trabzonspor Balıkesir Spor'la karşılaşacak. Ve Perşembe günü 2 karşılaşmayla Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk yarı maçları, yani ilk maçlar tamamlanacak. Yanlış ifade ettim, ilk yarı değil, ilk maçlar. 18.30'da Alanya Spor Kasımpaşa ile oynarken 20.30'da da Ümraniye Spor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk tur maçları böyle ve bu maçların rövanşları ise 22-23-24 Ocak'ta oynanacak. Hı-hı. Dediğim gibi 3 gün süreyle Ziraat Türkiye Kupası maçlarını izleyeceğiz, takip edeceğiz. Hı-hı. Ve Cuma gününde zaten Süper Lig'in ikinci yarısı başlıyor.
Evet.
Süper Lig perdesini aralıyor. Biliyorsunuz takımlar devre arasını hem transfer faaliyetleriyle hem de eksik olduğu yerlere transfer yaparken aynı zamanda ikinci yarı için idman hazırlıklarını da devam ettirmişlerdi. İşte birçoğu Antalya gibi sıcak bölgeleri tercih etmişlerdi. Ve 18 Ocak Cuma günü de Süper Lig ikinci yarısını aralayacak. Şöyle bir Süper Lig'in programını da verelim
bakalım
istiyorsanız.
Tabii ki, tabii
Cuma
ki.
Günü başlıyor ikinci yarı. Ve 20.30'da Akhisarspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu sırada Beşiktaş'ta da hemen belirtelim transfer faaliyetleri olanca hızıyla devam ediyor. Babel'i İngiliz takımı Fulham'a verdiler biliyorsunuz. Yani ben şunu anlamıyorum. Oyuncu satıyorlar. Daha sonra oyuncu almaya kalkıyorlar. Kulüplerin bu zihniyeti bana biraz ters geliyor. Yani özellikle de devre arasında futbolcu satmak veya futbolcu almak hep konuşulmuştur. Doğru değil. Çünkü çoğu kiralık olarak geliyor. Çünkü sözleşmesi devam ediyor. Bir takım sorunlar yaşıyor. O sorunlar çerçevesinde zaten takım değiştirmeye başlıyor futbolcular. Yani hem eksiğin var hem futbolcu satıyorsun. Özellikle Fenerbahçe'de de bu olayı görüyoruz. Galatasaray da bunu yaptı. Biraz önce söyledik. Anlamıyorum ama böyle bir sistem var futbolda.
Ama
alım satım hiç değişmiyor.
Şenol Güneş bu satılanın yerine başka bir futbolcu istemiyorum açıklamasını yapmış.
Burak Yılmaz'ı aldılar biliyorsunuz. Trabzonspor'dan santrfor mevkiine. Birkaç futbolcu daha almaya devam edeceklerini açıklıyorlar ama artık biz buradan telaffuz etmek istemiyoruz onları. Çünkü özellikle transfer dönemlerinde yani hem yazılı basında hem görsel basında bir sürü futbolcunun adı geçiyor.
Evet.
Ve bunların çoğu da olmuyor.
Olmuyor.
İşte Ahmet'i istiyorlar, Mehmet'i istiyorlar, Hüsamettin gitti, Mehmet geldi gibi. Ama sonuçta hiçbir şey olmuyor. Onun için yani buradan da bu mikrofonlardan da doğru haber vermek gerekirse tam gerçekleşmemiş bir şeyde konuşmak bence doğru değil. Mantıken de doğru değil ama tabii ki kulüplerin istemeleri gündeme geliyor ve bunlar isim olarak ortaya çıkıyor. 19 Ocak Cumartesi günü 3 karşılaşma var. Hemen söyleyelim. 13.30'da Evkur Malatya Göztepe ile oynayacak. 16'da Antalyaspor Kayseri Spor'u ağırlıyor. 19'da da Galatasaray Ankara Gücü ile karşılaşacak. Bu arada Ankara Gücü'ne de ufak bir parantez açmak lazım. Üçüncü antrenör değişikliğine gittiler. İsmail Kartal'la başlamışlardı ki bu sene Süper Lig'e yeni geldiler. Uzun süre Süper Lig'den ayrı kalmıştı başkent ekibi. Daha sonra İsmail Kartal ki başarılıydı bana göre yerini Bayram Bektaş'a bıraktı. Dün gelen haberler doğrultusundaki açıklama yapıldı. Bayram Bektaş da transferde istediği futbolcuların alımı gerçekleşmediği, transfer yapılmadığı gerekçesiyle ayrıldığı söyleniyor. Yerine de teknik menajer olarak gözüküyordu kağıt üzerinde Mustafa Kaplan. Onun bundan sonra devam edeceği teknik direktör olarak söylendi. Ama şu var ki başkent ekibini iyi günler beklemiyor. Parasal sıkıntıları da var.
Öyle
Ankara
mi?
Gücü'nün.
Bir stadyum sıkıntısı var.
Zaten uzun, tabii stat sıkıntısı var. İyi değindiniz. Yani birkaç kendi sahasında oynaması gereken maçı biliyorsunuz. Dışarıda oynadı. Eskişehir'de oynadı. Malatya'da oynadı. İzmir'de oynadı mı tam hatırlamıyorum ama değişik statlarda kendi sahasında oynaması gereken karşılaşmaları oynadı Ankara Gücü. İkinci yarıda da bu sıkıntıları yaşayacak Ankara Gücü. Ama toparlanır mı? Futbolcu transferi yapmadı. Kadrosundan birkaç oyuncuyu da ara transferde verdi. Zor Sarı Lacivertlilerin, başkentin ekibinin işi. Ama ligde tabii mücadele söz konusu. Genç oyuncularla da pekala yoluna devam edebilir diyelim ve 20 Ocak Pazar gününün programına bakalım. Erzurumspor Konya ile oynuyor. Aytemiz Alanyaspor Sivasspor'u ağırlayacak ve Trabzonspor Medipol Başakşehir karşılaşması var saat 19'da. Bence haftanın en önemli karşılaşması.
Öyle mi?
Trabzonspor Medipol Başakşehir biliyorsunuz.
İlk iki sıradaki
hemen
takımlar.
Şöyle bir notlarıma bakacağım ben. Puan cetveline yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Başakşehir biliyorsunuz ilk yarıyı 35 puanla lider bitirmişti. Ve en fazla galip gelen takım ilk yarının. En fazla galip gelen takım 10 kez galip gelmişti. Bunu da buradan belirtelim. Bu arada bunu söylemişken en az yenilen takımı da yine Başakşehir 2 kez yenildi. Başakşehir. Bu arada şöyle bir istatistik var önümde hatırlatmak babıyla söylüyorum. Göztepe, Ankara Gücü ve Alanyaspor da 9 kez de en fazla yenilen takım oldu ilk yarıda. Yine Bursa Spor ve Rize Spor da 9 kere berabere kalarak en fazla berabere kalan takım ünvanını almışlardı ilk yarı boyunca. O şimdi Trabzonspor da kötü başladı ilk yarıya. Ama biraz önce de sizin dediğiniz gibi ikinci sıraya kadar geldi, yerleşti. Şimdi bu karşılaşma gerçekten ligin zirvesini çok yakından ilgilendiriyor. Yani Trabzonspor'un olası bir galibiyetle yukarıya, ligin tepesine başka bir rekabet gelmiş olacak ki. Hemen söyleyeyim, ikinci sıradaki Trabzonspor'la 3. 4. ve 5. sıradaki Galatasaray'ın puanları aynı. 4 takımın da puanı 29. Yani Trabzon Başakşehir maçı sadece bu iki takımı değil yine onları devam eden diğer takımları da ilgilendiren bir karşılaşma. Hani biz bazen böyle futbol deyimiyle 6 puanlık maç deriz bu tip maçlara.
Öyle mi?
Gerçekten 6 puanlık bir maç. Trabzonspor Başakşehir karşılaşması. Bütün gözler bence bu karşılaşmanın üzerinde olacak diyelim ve pazartesiye geçelim.
Peki.
İkinci yarının ilk haftası 21 Ocak pazartesi günü oynanacak olan Bursaspor Fenerbahçe ve Kasımpaşa Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla bitecek. Bu arada Fenerbahçe biliyorsunuz ilk yarının en sıkıntılı takımı.
Gerçekten.
Şu anda puan cetvelindeki yeri 17. sırada. Fenerbahçe belki de tarihinde ilk kez böyle bir basamakta yer alıyor. Fenerbahçeli taraftarlar çok merak ediyor ikinci yarıda takımın performansı ne olacak diye. Bu arada Fenerbahçe'de de transfer dedikoduları, öyle diyeyim, dedikoduları olanca hızıyla devam ediyor. Sadece ikinci yarıda bir tek transfer gerçekleştirdiler. Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık'ı transfer etmişlerdi. Bir tek yasal transferleri o oldu. Ama dediğim, biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi, kağıt üzerinde daha 4-5 oyuncunun adı geçiyor. Ama
ay sonuna kadar da süre var,
evet,
değil mi?
Evet, 31 Ocağı kadar transfer ara transfer süresi devam edecek. Birkaç oyuncu daha alınacağı söylüyor Fenerbahçeli yöneticiler tarafından.
Söylemek ister misiniz isimleri?
Beşiktaş'tan Tolgay Aslan'ı çok gündeme getirdiler. Hatta bugün yeni bir haber çıktı. Tolgay Aslan'ın transferi için Beşiktaş'a bir miktar para teklif edilmişti. Yanına da sağ bek mevkinde oynayan Şener'i Fenerbahçe teklif etti. Ama bugün Şener'in yanında başka bir oyuncunun daha verileceği gündeme geldi. Fenerbahçe'de Valbuena. Fenerbahçe'de sıkıntılı günler yaşadı Valbuena. Onun da Beşiktaş'a teklif edildiği söyleniyor. Yani bu gibi söylentiler biraz önce söyledik, dedikodu bazında, ama ne kadar gerçekleşecek, ne kadar gerçekleşmeyecek. Birkaç tane forvet alma düşüncesinde Fenerbahçe. Dışarıdan birkaç isim var. İşte Fabregas'ı almaya çalıştılar İngiltere'den. O Monaco'ya gitti, Fransa'ya transfer oldu. Bu gibi isimler, yani Fabregas'ın ismi de mesela günlerce manşetleri süsledi ama başka bir takıma gitti. Fenerbahçe'ye gelmedi.
Evet.
Onun için yani transfer gerçekleşmeden söylemek sadece hayal satmak oluyor. Ne yazık ki ben de bu işin içerisindeyim. Ben de bu mesleğin bir elemanıyım. Ama bazı gazeteler bazen hayal satıyor. Yani bazı oyuncuların adını gündeme getirerekten, işte bu futbolcu alınacak, bu gelecek diyerek hayal satıyor ve taraftarlar da bu hayalin peşinde koşuyorlar.
Evet.
Ama realite bu yani. Onu da buradan belirteyim.
Peki.
İlk haftanın Süper Lig'deki maç programı da böyle.
Evet.
Bu arada puan cetvelini söylüyorduk. Son 3 takımı da bir kez daha hatırlatayım. İlk yarının sonunda Erzurumspor 16. sırada, Fenerbahçe 17. sırada, Rizespor 18. sırada yer alıyor. Bu arada Beşiktaş'ı da hemen belirtelim büyük takım olaraktan. Onlar da ilk yarıyı 26 puanla 7. sırada tamamlamışlardı. Yani ilk yarının sonunda neyi gördük biz? Artık öyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımların üstünlüğünü ligin üstünde göremiyoruz.
Gerçekten öyle.
Biraz
önce
Galatasaray 5. sırada, Beşiktaş 7. sırada, Fenerbahçe ta 17. sırada. Aslında güzel bir olgu bu.
Sürprizlerle yani, dolu bir lig.
Sürprizlerle dolu bir lig. Yani diğer takımlar da artık diyor ki, yani biz de varız. Biz de artık şampiyonluğa gideceğiz. Hatta Konyaspor bile bu sene olmasa seneye şampiyonluk hedefimiz diye ifadeler kullanıyor bir Anadolu takımı olarak. Bu özgüven bile güzel bir şey.
Gerçekten öyle. Evet, futbolu öyle çok konuştuk ki diğerlerine vakit kalmadı.
Vallahi bak,
süremizin sonuna
çok,
geldik.
Çok ufak
bir cümle ancak alabilirim.
Evet, atletizmde 25 yıllık bir rekor kırıldı, onu söyleyelim. Bize kızmasınlar. Rümeysa Öktem. Salon Olimpik deneme müsabakalarında 1994 senesinde Gülsün Durak'ın 1.81 ile kırdığı yüksek atlamayı 1.82 ile yeniden demeyelim, kırdı diyelim.
Peki.
1 santimetre ile 25 yıl sonra gelen bir rekor bu atletizmde.
Tebrik
onu
ediyoruz.
Da söylemeden
peki.
Geçmeyelim.
Çok teşekkür ediyoruz,
teşekkür
programımıza
ederim.
Katıldığınız için. Spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin. Kısa dalga yayınıyla gökyüzünde ve yeryüzünde. İnternet yayınıyla evinizde, cebinizde. Türkiye'nin eskimeyen sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu her zaman, her yerde sizlerle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu dünyaya sesleniyor. Türkçenin en güzel sözcükleriyle size sesleniyor. Radyonuzun sesi yükselsin, Türkçenin en güzel sesleri evinize, iş yerinize gelsin. Yeni yayın döneminde yeni programlarla Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız. Sizi de bekliyoruz.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Giresun çevreleriyle Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Hakkari, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara'nın doğusu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı'nın batı kesimleri ile Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu 6, İstanbul çok bulutlu aralıklı yağmurlu 6, İzmir çok bulutlu ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlı 8, Erzurum çok bulutlu ve kar yağışlı 2, Amsterdam yağmurlu 7, Atina yağmurlu 10, Bağdat az bulutlu 17, Berlin az bulutlu 4, Kiev hafif kar yağışlı -3, Lefkoşa kuvvetli sağanak yağışlı 15, Londra çok bulutlu 9, Madrid çok bulutlu 14, Mekke çok bulutlu 31, Moskova kar yağışlı 3, New York az bulutlu 4, Paris çok bulutlu 8, Pekin çok bulutlu -2, Roma az bulutlu 14, Saraybosna hafif kar yağışlı -1 ve Viyana yağmurlu 4 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan, merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın. Sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Evet, yeni bir gelişmeyle başlamakta fayda var. Bildiğiniz gibi Suriye'den Amerikan askerlerinin geri çekilmesi durumu söz konusuydu ve bu uzun süredir gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu yönde açıklamaları ve dünkü açıklamaları ile birlikte Amerikan askerlerinin yavaş yavaş artık bölgeyi terk ettiğine yönelik bilgiler de elimize geçmeye başlamıştı. Önceki akşam bildiğiniz gibi Tamışlı tarafından hareket eden Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 250 araçlık askeri konvoy dün itibariyle Anbar kentine yerleşti. Rabia sınır kapısından geçiş yapıldı. Oradan Musul bölgesine, Musul'dan da Samara Tikrit istikametinden Anbar'a yerleştiler. Tikrit'te Bici nahiyetinde şu an bir askeri üs kurma çalışmaları var. Daha doğrusu bu üs kurma çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Buraya sanırım bir kısım Amerikan askerleri yerleştirilecek. Diğer Amerikan askerleri de Anbar'a geçiş yaptı. Onlar da Anbar'da yerleşik durumda olacaklar. Bildiğiniz gibi 2003 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı birlikler yaklaşık 9 üs kurmuş durumda ve Irak'ta 5000 askeri bulunuyor. Suriye'de de yaklaşık 2000 civarında askeri kalmıştı. Bu 2000 askerin tümü geçiş yaptı mı yoksa bir kısım halen Suriye'de mi? O konuyla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak 200-250 araçlık konvoy, içinde tabii kamp malzemeleri ve benzeri malzemeler de var, sadece askerlerden ibaret değil, bunlar Anbar kentine dün yetiştiler. Aynı zamanda Kerkük'te de uzun süredir devam eden bir hazırlık vardı. Kadir askeri üssü, bunun da petrol kaynaklarına çok yakın bir bölge olduğunu söylemekte var. Yine Tikrit'teki askeri üs olarak kullanılacak olan yer de aynı şekilde özellikle petrol üretim merkezlerinden en önemli yerlerden biri. Aynı zamanda Anbar'da da çok önemli üsleri var. En büyük Amerikan üsleri de Anbar'da bulunuyor. Söylemek istediğim, altını çizmekte belki fayda var. Özellikle Amerikan askerleri petrol rafinelerinin, petrol üretim yataklarının tesislerinin bulunduğu yerlere güçler kurmaya başladı. Bu özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus. Acaba İran'a uygulanan ambargo nedeniyle tedbir amaçlı mı böyle bir çalışma yürütüyor? Yoksa Irak'ın bütün petrollerinde bir hakkı olduğunu iddia ederek mi bu şekilde bir hareket içinde bulunuyor? açıkçası bunu çözebilmek biraz zor. Diğer taraftan yine terörle mücadele konusunda Sincar ve Mahmur'a yönelik belki Türkiye'nin bir operasyonu söz konusu olabilir. Irak merkezi hükümeti özellikle Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ziyaretinden sonra biraz daha ılımlı yaklaşmaya başladı. Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra, sınır üzerindeki kararlılığını gördükten sonra PKK'yla terörle mücadele, hem PKK'yla hem de DAEŞ terör örgütüyle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı duruşunu gördükten sonra belki bu yüzden biraz daha olumlu yaklaşmaya başladılar. Diğer taraftan yine DAEŞ'in saldırıları devam ediyor bölgede. Dün Kerkük'te iki kişi hayatını kaybetti. Kerkük'ün kuzeybatısındaki Dis ilçesi mahkeme merkezi yakınında Haçlı Şabi kontrol noktasına bir saldırı düzenlendi. Bir de Havice ilçesinde yola düşen bir patlayıcı infilak ettirildi. Her iki olayda bir kadın olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanda olayda iki çocuğun da yaralandığı bilgisi var. Hemen ardından da Haçlı Şabi kontrol noktasına saldırı düzenleyen DAEŞ mensuplarının olay yerinden uzaklaştığı ifade ediliyor. Yani herhangi bir müdahalede bulunulamadı maalesef. O bölgede halen binlerce DAEŞ'li terör unsurları halen faaliyetlerine devam ediyor ve zaman zaman da o bölgedeki köylere ya da yerleşim birimlerine saldırılar düzenleyebiliyor. Yine bir başka önemli konu, uzun zamandır devam eden hükümet kurma çalışmaları, bildiğiniz gibi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde devam ediyordu. Görüşmeler tıkanmıştı. Dün KDT ve KYD heyetleri bir araya geldi ve hükümetin kurulabilmesi için ortak bir komisyon kurulması ve komisyonun bu anlamda çalışmalarına başlaması yönünde bir görüş birliğine varıldı. Aynı zamanda Kerkük'le ilgili de önemli açıklamalarda bulundular. Çünkü bildiğiniz gibi uzun zamandır gündemde olan peşmergelerin tekrar Kerkük'e girme gibi bir durumu söz konusu. KYD Parti Sözcüsü Sadi Pire ortak çalışmanın önemine değindi de Kerkük meselesinin Bağdat Merkezi Hükümeti haricinde Bağdat Merkezi Hükümeti'yle iyi bir ilişki sürdürülmediği sürece çözülemeyeceğini ifade etti. Yine KDP Parti Sözcüsü Mahmut Muhammed ise Kerkük konusunda peşmerge ve Irak güçlerinin ortak bir şekilde tüm etnik yapıları bir arada tutarak çalışmaları sürdürecek dedi. Açıkçası Irak Kürt Bölgesel Yönetim'deki yetkililer şu an Bağdat Merkezi Hükümeti ile görüşmelerin devam ettiğini, özellikle DAEŞ terör örgütüyle mücadele konusunda peşmergenin de mutlaka Kerkük ve yakın bölgelerine ya da tartışmalı bölgelere girmesi gerektiğini ifade ediyor. Bağdat Merkezi Hükümeti de tabii buradaki yetkililerin ifadesine göre buna sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir heyetin Erbil'e gelmesi bekleniyor, görüşmeleri başlatmak üzere. Diğer taraftan hükümete otopku olması beklenen GORAN yani Değişim Hareketi Başbakan Yardımcılığı, Peşmerge Bakanlığı ve bununla birlikte 3 bakanlık, 2 bakanlığın daha kendilerine verilmesini istiyor. KDP, KYD arasındaki Kerkük meselesi ve yeni hükümetteki görev dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar şu an tıkanmış durumda. KYD, Parlamento Başkanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın yanı sıra 5 bakanlık istiyor. Bu kapsamda İçişleri ve Tarım Bakanlıklarına da sahip olduğunu söylüyor. KDP ise İçişleri Bakanlığı'nın kendilerinde kalmasını istiyor. Bu anlaşmazlık bu anlamda en üst seviyeye çıkmış oluyor. Yine hükümet kurma çalışmaları, yine DAEŞ terör örgütüyle mücadele, yine Türkiye'nin PKK ve DAEŞ terör örgütüyle mücadele kararlılığı gündemdeki ana başlıklarımız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sizinle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Aslında biraz önce işte Yılmaz Aslan da oradaki son gelişmeleri aktardı. Gelişmelerin odağında ve gündemin üst sıralarında Suriye konusu. Türkiye'yi ilgilendiren yönü ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önceki gece attığı tweet mesajları. Orada Türkiye'yi ekonomik yönden tehdit eden açıklamaları, ardından gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump telefon görüşmesi oldu. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Konuya girmeden öncelikle iki şeyi vurgulayayım isterseniz. O burada gözden kaçın ama çok önemli olan iki konu. Birincisi, Trump'ın tehdidinden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşüyor olması. Yani uluslararası meselelerde şahsi duygular bir kenara bırakılır, devlet meselesine devlet başkanı ciddiyetiyle yaklaşılır ve özellikle de temas, diyalog muhakkak sürdürülür. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla bu küstah tehdide rağmen Tayyip Erdoğan'ın Trump'la görüşmesi bir kere her şeyden önce çok önemli bir adımdır. Devlet başkanlığı ciddiyeti açısından iletişimin sürdürülmesi daha büyük krizlerin yaşanmasını engeller. Bazen yanlış anlaşılmaları engeller. Bazen muhatabınızın başkasının yanına kaymasını engeller. Dolayısıyla temasın asla kopmaması lazım. Durum ne olursa olsun. Bugüne kadar yaşanan krizlerde Suriye'de dahil temel problemimiz diyaloğu koparmamızdı. İletişimi koparmamızda, Suriye'nin bu duruma gelmesinde bizim Beşar Esad'la olan iletişimimizi koparmamız. Mısır'da bugün gelinen nokta, orada evet bir darbe gerçekleşmişti. Bunu kınayıp darbeye karşı durmak asli görevimiz, ancak iletişimin devam ettirilmesi ikinci asli görevimizdi. Hem Suriye'de hem de Mısır'da bu hataya düşmüştük. Fakat Suudi Arabistan'da yaşanan krizlerde ve Amerika ile yaşanan krizlerde bu hataya düşmedik. İletişim muhakkak devam etti. Birinci vurgulamak istediğim, altını çizmek istediğim konu bu. İkincisi, yine belki gözden kaçan Amerikan başkanının Türkiye'yi tehdit etmesi. Özellikle de bunu ekonomi üzerinden yapması. Tehdidinin içeriğinde malum Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz şeklinde bir cümle vardı. Dolayısıyla tehdidin doğrudan ekonomiye yönelmiş olmasına rağmen, dikkat ederseniz dolarda ciddi bir artış olmadı. Neredeyse yerinde kaldı. Daha önce Ray Brunson olayında hatırlayın. O dönemde her bir açıklamayla yaklaşık 1 TL'lik oynama oluyordu dövizde ve allak bullak olmuştu ortalık. Fakat çok açık bir tehdit gelmiş olmasına rağmen Amerikan Devlet Başkanı tarafından ve bu tehdit doğrudan ekonomiye olmasına rağmen dolarda neredeyse hiç kıpırdamanın olmaması Türkiye'nin bu ekonomik krizle ilgili süreçte belli bir badireyi atlattığını gösteriyor. Şu an belli bir disiplini yakaladığını, tekrar belli bir kontrol noktasına ulaştığını gösteriyor. Bu iki konu bence son derece önemli. Bunu öncelikle gözden kaçırmamak lazım. Şimdi Trump'ın tehdidine gelirsek, Amerika bir şekilde Suriye'den ayrılma kararı aldı. Çok ilginç, çok beklenmeyen bir durumdu. Ve bunun ardından da Amerika'da da çok ciddi tartışmalar başladı. Suriye'den çekilmeye dönük partilerden, oradaki siyasilerden, danışmanlardan, hatta Trump'ın kendi ekibinden çok ciddi eleştiriler geldi. Buna karşı bir direnç oluştu. Daha sonra Amerikan PYD, YPG, PKK kartını tekrar öne sürdü. Çekiliyoruz ama bizim orada kolluk kuvvetimiz olarak PKK, PYD, YPG unsurları kalıyor olacak. Dolayısıyla biz onlar üzerinden Suriye'deki projemize devam edeceğiz. Orta Doğu'daki planlarımıza devam edeceğiz şeklinde örtülü aslında bir mesaj vermiş oldum. Bu hengamenin içerisinde çok da ne yaptığını bilmeyen bir işte Trump figürü ve atılan adımlar nihayetinde bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye ziyareti, Türkiye ziyaretinden büyük oranda elinin boş dönmesi, Dışişleri Bakanı'nın işte Körfez ülkelerinde Arap dünyasında attığı tur ve orada geleceğe dair planlamaları biraz böyle amaçsız ve alelacele atılan adımlar durumuna düştü. Bir taraftan tabii şu an Amerika'nın yaşadığı şöyle bir sıkıntı var. Bir taraftan Trump Twitter üzerinden adeta hiçbir sorumluluğu olmayan bir genç edasıyla, bir Twitter fenomeni edasıyla bir takım paylaşımlar yaparken, öbür tarafta devlet politikaları ile özellikle de çelişen ya da uyumlu olmayan, Amerika'nın uzun vadeli stratejileriyle örtüşmeyen bu hamleleri arka planda toparlamaya dönük bir çalışma oluyor. Ve çoğu zaman da çelişildiğini de görüyoruz. Yani Amerikan başkanı bir tweet atıyor ya da bir açıklama yapıyor. Ardından işte Milli Savunma Bakanı başka bir şey söylüyor. Ya da Genelkurmay Başkanı başka bir şey söylüyor. Ya da kendi yakın ekibinden birileri başka bir şey söylüyor. Yani biri çekileceğiz diyor, öbürü çekilmemiz söz konusu değil diyor vesaire. Böyle bir şey var. Amerika politikalarında Trump'ın göreve gelmesinden beri ciddi oynamalar var ve belirsizlikler var. Bir kafa karışıklığı da söz konusu. Tabii bu tehdit kabul edilebilecek bir tehdit değil. Ancak her şeyden önce bir devlet başkanı ciddiyetine yakışan bir tehdit de değil. Çok soytarıca tabiri caizse yazılıp çizilen atılan tweetler ve bunun üzerinde dünyayı şekillendirmeye çalışan bir devlet başkanı görüntüsü var. Evet, Trump başından beri ciddiye alınan bir lider olmadı. Adaylığından beri ciddiye alınan bir tip olmadı. Hala ruh sağlığıyla ilgili raporların tartışıldığı bir devlet başkanı pozisyonunda. Hem içeride hem de dışarıda kabul görmüş bir devlet başkanı da değil. Ancak ne olursa olsun neticede burada bir oyun da oynanmıyor. Amerika'nın devlet başkanının bu düzeydeki düzeysizlikle yazdığı tweetler hiçbir ülkenin onurunu, haysiyetini ve kendi bağımsızlık alanını tehdit eden bu tür hamleler, atılan adımlar kabul edilecek şeyler değil. Bu ciddiyetsizlikle atılan tweetlerin de, atılan adımların da bir karşılığının olmayacağı da çok nettir. Türkiye'nin de cevapları bu anlamda yeterli düzeyde. Muhalefet partilerinden de belli düzeyde cevaplar geldi. Burada bir şeyin de aldığını çizmek gerekiyor. CHP'nin parti sözcüsü Faik Bey'in toplantıdan sonra yaptığı açıklama vardı. Evet, bu tehditler bize sökmez dedi. Amalı cümleler, fakatlı cümleler kurdu. Türkiye'yi bu tehditlere açık hale getiren diye başlayan, daha sonra da işte hükümeti suçlayan bir takım cümleler kuruldu. Bizim muhalefetin öğrenemediği bir şey var. Benim hem işlerden dolayı sürekli yurt dışında olmam, hem yurt dışında aldığım eğitimler süresince gördüğüm bir şey vardı. Bunu belki zaman zaman da ifade ediyorum ama ifade etmekten de vazgeçmeyeceğim. Ulusal meseleler söz konusu olduğu zaman partililik, particilik, görüşler tamamen bir kenara bırakılır. Yani şu an Suriye'deki insanların siyasal görüşlerinin herhangi bir anlamı, kıymeti var mı? Yok. Yemen'deki insanların siyasi görüşlerinin ya da ideolojilerinin herhangi bir anlamı, kıymeti var mı? Yok. Çünkü insanlar şu an hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Hayatta kalmanın mücadelesini verirken de hiç kimsenin siyasi görüşü, ideolojisi vesairesi olmaz. O nedenle öncelik o zaman bizim ülkemizin varlığı, mevcudiyeti. Buna dönük tüm tehditler amasız fakatsız reddedilmeli ve buna karşı adım atılmalı. Sonrası sonra konuşulur. Fakat öncesinde dışarıdan gelen, bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden herhangi bir açıklama ya da adım söz konusu olduğunda parti, ideoloji, din, dil, cinsiyet bölge ayrımı olmaksızın hepimizin durması gereken tek bir nokta var. O da bu ülkenin yanında yer almak. Bu ülkenin yanında yer alınır. Sen muhalefet partisin, daha sonra Tayyip Erdoğan'dan ya da mevcut hükümetten kimden hesap sormak istiyorsan onun hesabını ayrıca görürsün. Fakat söz konusu milli mevzularsa burada amasız fakatsız cümle kurulur. Millet de bunu böyle okuyor. Belki de ondan dolayı bir güven problemi var muhalefet partilerine ve o yüzden de belli bir oyunun üzerine asla çıkamıyorlar. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Trump'ın bu tehdidinin Türkiye'ye getirebileceği herhangi bir olumsuz tablo yok. Fakat dikkatimi çeken şey şu. Hem Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın hem de Amerikan Başkanı'nın cümle kurarken özellikle Kürtlüğü vurgulaması. Biz Kürtleri koruyacağız. Türkiye Kürtlere zarar vermeye kalkışırsa bunun bedelini ağır öder. Kürt kısmının altı özellikle çiziliyor. IŞİD'de nasıl ki IŞİD'in içerisinde malum Irak, Şam İslam Devleti açılımı ve içerisinde İslam'ın geçtiği, yanında da vahşet görüntülerinin olduğu ve dolayısıyla İslam'la da vahşeti aynı kareye sokmaya çalışan bir şey vardı, bir politika vardı orada. Burada da Kürt ve Kürtleri tehdit eden, Kürtlerin varlığını tehdit eden bir Türkiye'de Türkiye senaryosu oynanıyor. Halbuki şu çok açık ve nettir. Türkiye'de Kürtlerle hiçbir zaman problem olmadı bu ülkenin. Yani daha doğrusu Cumhuriyet tarihinde geçmişte belli dönemde Doğu Güneydoğu'da hatalar yapıldı. Devlet de bu hatanın bir parçası oldu. Ama onun dışında hiçbir zaman bu ülkede böyle bir problem yaşanmadı. Bu ülkede demokrasiyle ilgili problem yaşandı. Bu demokrasiyle ilgili problem sağcıyı da etkiledi, solcuyu da etkiledi. Aleviyi de etkiledi, Sünniyi de etkiledi. Başörtülüyü de etkiledi, Kürt'ü de etkiledi. Yeri geldi Lazı Çerkez'i de etkiledi. Yani bu ülkede azgın bir azınlık dışında hemen hemen herkes demokrasinin iyi işlememesinden dolayı zaten belli bedeller ödedi, belli sıkıntılar yaşadı. Fakat özel olarak Kürtlerle ilgili bir problem yaşanmadı. Ben Malatyalıyım. Annem Türkçe bilmez. Fakat ben Türkiye'nin ve dünyanın en iyi okullarında okudum. En iyi iş yerlerinde çalıştım, çalışmaya devam ediyorum. Bugün buradayız. Evet. Dünyanın meselelerini konuşuyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili problem yaşamadık. Benim ilk öğrendiğim dil Kürtçedir. Kökenimizin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Yani aşiretimizin Türk olduğunu söyleyen var, Kürt olduğunu söyleyen var, Arap olduğunu söyleyen dahi var. Geniş büyük bir aşiretiz ve dolayısıyla zaten etnik olarak da ne olduğunuzu çok çözmeniz mümkün değil. Çünkü her bir adım geriye gittiğinizde farklı bir etnikle karşılaşırsınız. En sonunda zaten Hazreti Adem'e dayanıyorsunuz. Yani dolayısıyla etnisiteyi tartışma kadar da zaten saçma bir şey yoktur. Ama ben hadi kendimi Kürt olarak kabul edeyim. Annemin Türkçe bilmiyor olması, bulunduğumuz bölgede Kürtçe konuşuluyor olması, hepimizin öğrendiği ilk dilin Kürtçe olması. Kendimizi Kürt olarak kabul edelim. Ama ben devletin okullarında okudum. Anadolu Lisesi'nde, Fen Lisesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde, sonra yüksek lisansı Viyana Üniversitesi'nde. Bütün bu süreçlerde ben kimliğimle ilgili herhangi problem yaşamadım. Evet, geçmişte yaşanan sıkıntılar oldu belli bölgelerde ama dediğim gibi bu özel olarak Kürtlükle ya da Kürtlerle ilgili bir durum değildi. Bu ülkede demokrasinin problemiydi. Direkt demokrasinin defosuydu yaşanan bütün sıkıntılar. Benim eşim de Türkiye'de başörtüsüyle okuyamadığı için Viyana'ya göçmek zorunda kalanlardan. Yani Viyana'ya hicret etmek zorunda kalanlardan. Orada üniversite okumaya gidenlerden bir tanesi. Tek suçu imam hatipli olmak ve başörtülü olmak. Şimdi onun etnisitesinden bağımsız bir şeyden konuşuyoruz. Yani o zaman burada her yaşanan sıkıntıyı biz eğer şey yaparsak, belli bir yere indirgersek, bu ülkede dediğim gibi yani %98'lik bir mağdur grubu var neredeyse. Bu çok net olmasına rağmen Kürt kartı sürekli olarak kaşınıyor. Özellikle son zamanlarda Amerikan tarafından. Türkiye'deki herkes artık şunu çok net biliyor. Türkiye'nin, Türkiye'deki insanların, hiçbir etnik grubun diğeriyle hiçbir problemi yok. Hepimizin ortak problemi, Kürtlerin en çok problemi PKK, YPG, PYD gibi terör örgütleri, insanın canına kasteden, insanları öldüren, elinde silah bulunan ve bu coğrafyada sürekli birilerinin paralı askeri olarak konumlandırılmış olan bir örgütten bahsediyoruz. Bir terör örgütünden. Biz terörden ve teröristten bahsederken ilkesel olarak ve bilimsel olarak hiçbir zaman bir sıfat kullanmayız. Terör terördür, terörist teröristtir. Terörün İslamisi olmaz, terörün Hristiyanı olmaz. Teröristin Müslümanı olmaz, teröristin Hristiyanı olmaz. Terörizm bir sorundur, terörist bir ruhsal da bir problemdir ve bunun etnisitesi, inancı vesairesi olmaz. Fakat söz konusu terör faaliyetin kimliğinde İslam yazan birisinden geldiği zaman her ne hikmetse İslami terör olur. Ama Hristiyan'dan gelince hiçbir zaman ya da Yahudi'den gelince İslami, Hristiyan ya da Yahudi terörü olmaz. Teröristin kimliğinde Müslüman yazınca Müslüman terörist olur. Öbür tarafta şey olmaz. Hristiyan ya da Yahudi olmaz. Terör faaliyeti hasbelkader Kürt tırnak içerisinde Kürt meselesi üzerinden yürütülünce mesele sanki Kürt meselesiymiş gibi olur. Ama bunlar tamamen yanlıştır. PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin en büyük mağdurları Kürtler olmuşlardır. Doğu Güneydoğu'daki bugün özellikle şu gün yaşanan sıkıntıların temelinde PKK'nın oradaki faaliyetleri var. Bakın özellikle de son 15 yılda Doğu ve Güneydoğu'da devlet anlamında muazzam işler yapıldı. Çok iyi yatırımlar yapıldı. Bölgenin refah düzeyi arttırıldı, eğitim düzeyi. Yani oraya çok ciddi yatırımlar yapıldı. Evet, bazen hatta şunu da görüyoruz ki ben de hani Türkiye'nin her yerine dolaşmış birisiyim. Yani Karadeniz'de olmayan bir takım yatırımlar, yollar, faaliyetler Doğu Güneydoğu'da var. Devletin bu anlamda bir ayrımı yok. Çok önemli bir fırsat yakalanmış. Çözüm süreci gibi bir süreç atlattık. Bunların bütününü baltalayan bir PKK ve onun uzantısı olan siyasi parti bu fırsatı Kürtlerin aleyhine kullanmaya çalışan bir yapıyla hep karşılaştık. Fakat bu sürecin en büyük mağduru Kürtler. Yani etnisitesi Kürt olan. Aslında Doğu Güneydoğu'da sadece Kürt de yok. Yani birçok etnisiteden insan var ve dolayısıyla sorunun, durumun mağduru olan Kürtler ve bundan da rahatsız olan Kürtler. O nedenle de kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak sunan partiye den ziyade, bugünkü işte AK Parti'ye daha ziyade oy veren bir Kürt duruşu var. Fakat bu ısrarla kaşınıyor, ısrarla bunun üzerine gidiliyor. Buradan bir şeyler çıkartılmaya çalışılıyor. En kötü dönemlerde bile bu ülkede bu kart işe yaramadı. Yani Türk de Kürt'ü ya da işte Laz Çerkez de Türk'ü Kürt'ü birbirine kırdıramadı. Alevi ile Sünni birbirine kırdıramadı. Bizim buradaki mayamız sağlam çok şükür. Dolayısıyla bu kart yine anlam ifade etmez. Ama biz yine de tedbirimizi alalım. Burada Kürt kısmı özellikle vurgulanıyor. Türkiye Kürtlere zarar vermeye çalışırsa ya da Kürtlere orada dokunursa bunun bedelini öder. Hayır, Türkiye Suriye'deki PKK-YPG unsurlarına, bu terör gruplarına, Türkiye'yi de tehdit eden bu terör gruplarına, Türk'üyle Kürt'üyle hepimizi tehdit eden bu terör gruplarına göz açtırmayacaktır. Orada ne gerekiyorsa yapacaktır. Fakat Kürt'le de hiçbir zaman sorunu olmamıştır. Zaten askeriyesiyle, devletiyle, milletiyle, içinde Türk'ün de Kürt'ün de olduğu ekibiyle, insanıyla bu operasyonu yapacaktır Türkiye ve dolayısıyla bu tehditlere de asla papuç bırakmayacaktır. Bunun da özellikle bilinmesi gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor.
Peki, peki. Evet, gelişmeler bu yöndeydi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle birlikte değerlendirdik. Programımıza katıldığınız için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.